Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 13 Tir 1400 Hicri Kameri, 23 Zilkade 1442 ve miladi 4 Temmuz 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de pandemi ile mücadele süreci üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, kalıcı itir, haftanın bakışı ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte koronavirüsten İran'da 165 vatandaş daha hayatını kaybetti. Petrol Bakanı Zengen'e 2 milyon varil petrol üretiminin artmasıyla İran'ın geliri 2000 milyar dolar artacağını belirtti. Rusya nükleer anlaşma görüşmelerinde basın aşırı talebine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejimin İranlı diplomatları kaçırmanın sorumlusu olduğunu belirtti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da CHP'yi eleştirdi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada 165 vatandaşın da koronavirüsten hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 13.781 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84.792, vaka sayısı 3.254.818'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.229'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 2.926.266'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı. Ülkede şimdiye dek vatandaşlara uygulanan korona aşısı miktarı ise toplam olarak 6.451.945 doza yükseldi, bildirildi.
Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'i tebrik mesajı gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Jakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İran'da yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'i hitaben gönderdiği mesajda Reis'in Cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı. Endonezya için İran'ın 70 yılı aşkın dostluk ilişkileri geçmişine sahip en önemli bölgesel ortaklarından biri olduğunu belirten Widodo, Endonezya'nın ikili ilişkileri ve dünya barışını geliştirmek için iki ülke yetkililerinin yakın çalışma taahhüdünü vurguladı. Öte yandan Gabon Cumhurbaşkanı, Uganda Cumhurbaşkanı ayrı ayrı mesajlarda 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde seçilen Ayetullah İbrahim Reis'in zaferini kutladılar.
Petrol Bakanı Bijan Namdar-Zengin'e 2 milyon varil petrol üretiminin artmasıyla İran'ın gelirinin 2000 dolara yükseleceğini belirtti. İrna'ya konuşan Petrol Bakanı Bijan Namdar-Zengin'e günlük bazında 6 milyon varil petrol üretebileceklerini işaretle bunun ülke için 2 milyar dolar yeni gelir anlamına geldiğini söyledi. Zengin'e Hicri Şemsi 1420 yılına dek yaklaşık 30 milyar varil daha fazla petrol satabileceklerine temasla bunun gerçekleşmesi halinde İran için 2 bin milyar dolar yeni gelirin sağlanacağını vurguladı. Bakan Zengin'e bu gelir ile teknoloji olarak yeni bir döneme girilebileceğini de söyledi. İran petrolünün piyasaya girmesinin fiyatlarda şok etkisi yapmayacağını da söyleyen Zengin'e, petrol ihraç eden ülkeler OPEC'in yeteri kadar akıllı olduğunu ve OPEC Plus'ın da OPEC ile çalıştığını ve üyelerinin akıllıca kararlar aldığından İran'ın geri dönmesini iyice anlayıp işbirliği yaptıklarını kaydetti.
Viyana'da uluslararası örgütlerde Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Viyana'daki görüşmelerden amacı nükleer anlaşmayı ilk şekli gibi yeniden canlandırmak olduğunu kaydetti. Ulyanov Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Batı'nın nükleer anlaşma görüşmelerindeki aşırı taleplerine tepki göstererek Viyana görüşmelerinden amaç nükleer anlaşmayı ilk şekli gibi yeniden canlandırmaktır. Ne fazlası ne de eksiği ifadesini kullandı. Bundan önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bahreynli mevkitaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı'nın nükleer anlaşma görüşmelerinde İran'ın füze programı ve bölgesel konular gibi diğer meseleleri gündeme getirmesini eleştirmişti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova da Viyana görüşmelerinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın düzeltilmesi veya genişletilmesi hakkında hiçbir görüşme yapılmadığını bildirmişti.
Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya ilişkin iddiasını yineledi. Florida eyaletine bağlı Sarasota kentinde kendi taraftarlarına hitap eden eski Amerikan Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerine bile hile karışmasaydı, hükümeti bir hafta zarfında İran ile anlaşmaya varırdı iddiasında bulundu. Trump geçtiğimiz hafta da yine aynı açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamalarda bulunan eski Amerikan Başkanı Trump, 2018 yılında ülkesine tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekip İran'a yönelik yaptırımları geri getirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi ise Washington'un Tahran'a yönelik azami baskı politikasının hizmete uğradığını itiraf etmesine rağmen nükleer anlaşmaya geri dönmek için şimdiye kadar gereken girişimlerde bulunmamıştı.
İran Halter Federasyonu Başkanı Ali Muradi, Olimpiyat Oyunlarında yarışacak ilk İranlı kadının Tokyo Olimpiyat Oyunlarında katılacağını duyurdu. Artı 87 kiloda halter kaldıran İranlı milli sporcu Bayan Perza Cihan Fikriyan, İran Halter Federasyonu Başkanı Ali Muradi'nin sözlerine göre ilerleyen günlerde bir doktor ve İran Kadın Milli Halter Takımı'nın koçlarının gözetiminde kampa katılacak ve Tokyo Olimpiyatlarına gönderilecektir.
Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı Patent Merkezi 164 buluşun uluslararası çapta teşkilenerek patent aldığını duyurdu. Şimdilik İran Patent Kayıt Merkezi'ne patent koruması için 2200'den fazla başvuru gönderildi ve bunların 364'ü içerik değerlendirmesinden sonra onaylandı. İran Biliminden Sorumlu Başkan Yardımcılığı Patent Merkezi, mücitlere %90'dan fazla destekle onları saygın ofislerde uluslararası patentlerin zorlu yolunda desteklemektedir. Amerika, Avrupa Birliği, Kanada ve Çin uluslararası patent ofisinin bulunduğu ülkelerdir. Uluslararası tescil çok önemlidir. Patent bir tescili buluştur. Her insan aklının çabası ve yaratıcılığıyla bir buluş yaratır ve onun tüm maddi ve manevi haklarına sahip olmak ister. Hükümetler bir kişinin patent başvurusunda bulunabileceği bir koruma sistemi de geliştirmiştir. Aslında patent bir fikrin çalınmasını önleyen bir yasadır. Bir buluş patent aldığında buluş sahibi patent sahibi olur ve belirli bir süre sonra buluşu yapma, kullanma ve satma hakkı elde edilir.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rasul Muhacir, İran ve Afganistan'ın ekonomik münasebetlerinin sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı ekonomik diplomasi işlerinden sorumlu yardımcısı Rasul Muhacir, muhabirimize yaptığı açıklamada Afganistan'daki son gelişmelerin İran ile ekonomik ilişkilerde bir değişikliğe yol açmadığını ve sınırlar üzerinden iki taraf arasında ticaretin sürdüğünü kaydetti. Afganistan'da İran malları için gösterilen ilgiden dolayı ticaretin sürdürülebilir hal aldığını söyleyen yetkili, Afganistan ile ticari ilişkilerin büyük kısmının özel sektör tarafından yapıldığını ve sürdüğünü ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ise İran'ın Irak'taki mal varlığının serbest bırakılmasına da işaretle Irak yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ve bu bağlamda iyi açılımlar gerçekleştiğini kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 1982'de Lübnan'ın Siyonist rejimi tarafından işgali göz önüne alındığında İranlı diplomatların kaçırılmasının siyasi ve hukuki sorumluluğu Siyonist rejimi ve onun terörist destekçilerine aitti ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı 4 İranlı diplomatın Lübnan'da kaçırılmasının 39. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada 4 Temmuz 1982'de diplomatik polis tarafından desteklenen Seyyid Muhsin Musevi, Ahmet Mütevesselyan, Takir Asker, Mukaddem ve Kazım Ahvan isimli 4 İranlı diplomatın arabası uluslararası kural ve sözleşmelere aykırı bir şekilde Siyonist rejimin komutasındaki uluslararası paralı askerler tarafından Lübnan'ın Berbare bölgesinde durdurularak diplomatlarımız kaçırıldı diye belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Şimdi Siyonist rejime bağlı terör unsuru denen işlediği bu cinayetin 39. yıl dönümünde büyük acılara ve ıstıraplara göğüs geren bu sevdiklerimizin ailelere hala özgürlük ve sevdiklerinin dönüşünü beklemektedir.
İslami Şura Meclisi Başkanı Uluslararası İşler Özel Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in kendi kaderini çocuk katili İsrail rejimine bağladığını belirtti. Twitter hesabı üzerinden Siyonist rejimin Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük elçilik açmasına tepki gösteren Emir Abdullahyan, Tel Aviv'in son sırada Filistin direnişi karşısında yenik düşmesine rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de büyük elçilik açmasının söz konusu ülkelerin yöneticilerinin kendi kaderini Siyonizme bağlama hakkında doğru ya anlayış sahibi olmadığını gösterdiğini kaydetti. Emir Abdullahyan tweetinin devamında kuşkusuz İsrail rejiminin bölgenin geleceğinde bir yeri olmayacağını belirterek Siyonistlerin Yahudileri de tutsak ettiğini vurguladı.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil El-Hayye, Hamas ile İran arasındaki ikili ilişkilerin gayet sağlam olduğunu söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil El-Hayye, Arabi 21 televizyon kanalına verdiği röportajında Hamas ile İran arasındaki ikili ilişkilerini gayet sağlam olarak nitelendirdi. İran-Hamas ilişkilerinde son zamanlarda hiçbir azalma yaşanmadığını belirten El-Hayye, şu anda İran İslam Cumhuriyeti ile çok güçlü ilişkilere sahibiz ve Filistin davasına hizmet etmek için bu ilişkileri de güçlendirmeye çalışıyoruz, dedi.
İşgal rejimi Haziran ayında da cinayetlerini sürdürdü. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Kudüs için Avrupalılar topluluğu tarafından yayımlanan veriler, Filistin topraklarında adeta terör estiren işgalci İsrail'in Haziran 2021'de işgal altındaki Filistin topraklarında yüzlerce hak ihlali gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Topluluk tarafından aylık olarak yayımlanan ihlaller raporunun bu ayki sayısında işgal güçleriyle Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere ve özel mülklerine yönelik gerçekleştirdiği baskın, saldırı, hak ihlali, yıkım ve tutuklama gibi hukuksuzluklara dikkat çekildi. Kudüs için Avrupalılar müessesesi tarafından Kudüs'teki İsrail saldırılarına ilişkin hazırlanan aylık raporda işgal güçlerinin 14 farklı konuda 1402 insan hakları ihlali gerçekleştirdiği ifade edildi. Rapora göre işgal güçlerinin Haziran ayında işgal altındaki Kudüs mahallelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılar sonucu Filistinli iki kadın şehit düştü. İşgal askerleri 11 Haziran'da Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Kalandiya kontrol noktasında Filistinli kadın İbtisam Halit Kabine'yi vurdu. Uçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açılarak yaralanan Kabine olay yerinde hayatını kaybetti. İşgal polisi yaralı kadının hastaneye kaldırılmasına engel olmak suretiyle ölmesine neden oldu. İsrail güçlerinin 16 Haziran'da Doğu Kudüs'te araçla ezme ve bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın da şehitler kervanına katılmıştı. Terör devleti İsrail ordusu tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada vurulan kadının hizma kontrol noktası yakınında önce araçla ezme girişiminde bulunduğu ardından da araçtan inerek bıçaklı saldırı düzenlemeye çalıştığı iddia edilmişti. Raporda İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs kentinde Filistinlilere yönelik olarak birçok defa doğrudan ateş açtığı belgelendi. İsrail askerlerinin hiçbir gerekçeye dayanmadan orantısız güç kullanmak suretiyle savunmasız insanların yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Onlarca Filistinli ise atılan gaz bombalarından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. İsrail güçlerinin masum ve savunmasız insanlara karşı orantısız güç kullandığı saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 322 Filistinli yaralandı. Raporda işgal güçlerinin Kudüs beldeleri ve mahallelerine dönüp gerçekleştirdiği 149 baskın sırasında aralarında 18 çocuk ile 24 kadının yer aldığı 320 vatandaşı tutukladığı vurgulandı. Onlarca şahıs sorgu merkezine çağrılırken en az 34 kişiye de ev hapsi cezası verildi. Diğer taraftan rapordaki bilgilere göre İsrail'e bağlı olan Kudüs Belediyesi, Filistinlere ait çok sayıda ev ve yapıyı ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. Ayrıca işgalci İsrail Belediyesi'nin yıkım masraflarını evi yıkılan kişilerden tahsil etmesi nedeniyle Filistinler evlerini kendileri yıkmak zorunda kalıyor. İşgal yönetimi evlerin yanı sıra su tesislerini, sıhhi tesisleri, tarım alanlarındaki binaları ve daha başka binaları da yıktı. Bu da birçoklarının hayatlarını idame ettirmek için ihtiyaç duydukları araçlardan mahrum kalmalarına sebep oldu ve normal hizmetlerden yararlanmalarına engel oldu. Raporda İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'te Filistinlere ait evleri, tarım arazilerinde kullanılan barakaları hedef alan yıkımlarına son dönemde hız verdiği belirtildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İşgal rejimi İsrail Başbakanı Neftali Bennett, Gazze şeridini saldırı düzenlemekte tehdit etti. Siyonist rejimi İsrail Başbakanı Bennett, bugün Haftalık kabine toplantısı sırasında Gazze ile İsrail arasında artan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu. Bennett, İsrail ordusu yangın çıkaran balonlara tepki olarak dün gece Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İşlerin değiştiğini bir kez daha açıklamak istiyorum dedi. Bennett, İsrail sükunet istiyor ve Gazze şeridi sakinlerine zarar vermek istemiyoruz iddiasında bulunarak ancak şiddet, balon, yürüyüş ve her türlü kargaşa sert bir yanıtla karşılanacak ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da CHP'yi eleştirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da yapımı tamamlanan tesis ve hizmetlerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan salgın döneminde bu hastanelerin can simidi haline dönüştüğünü ifade ederek şimdi bir müjde veriyorum size. İnşallah çok yakında Sakarya'mıza 1000 yataklı bir şehir hastanesi kazandıracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde muhalefet partisi de vardı.
Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız, karşı çıkarız. Biz ülkemizi sihasıyla, tihasıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla, helikopteriyle her alanda savunma sanayinde öne çekilmek isteriz, karşı çıkarız. Biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle donatırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin neredeyse her şehrini havalimanlarıyla, tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin her şehrine üniversite açarız, liseyi bitiren her öğrencimize kaydını yaptırabileceği yüksek öğrenim kapasitesi oluştururuz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını barajlarla, sulama tesisleriyle donatır, topraklarımızın verimini artırmak için ter dökeriz, bunlar yine karşı çıkar. Biz ülkemizi diplomaside, bölgesinde ve dünyada sözü geçen, saygın, itibarlı bir konuma yükseltiniz. Bunlar karşı çıkmakla kalmaz. Kendi devletlerini gittikleri her yerde şikayet ederler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te yapılacak seçimlerde yeniden iktidar olma sözü istedi Sakaryalılardan ve ben Sakaryalılara güveniyorum dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'nda akşam haberlerimiz kısa haberlerle devam ediyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada geçen ayda Türkiye güvenlik güçlerince 25 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Fuzuli ve Zengilan bölgelerinde mayınlanan noktaların haritasının Ermenistan tarafından verilmesi karşılığı 15 Ermeni askerini serbest bıraktı.
Irak Hizbullah Tugayları Sözcüsü Muhammed Muhi, Bağdat yönetiminin Amerika'nın son günlerde Haçlı Şabi mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin tutumunu utanç verici şekilde değerlendirdi.
Ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mevlid Yusuf artık Hindistan ile durdurulan görüşmelerin yeniden başlaması için doğrudan veya gizli olarak hiçbir ilişkilere bulunmadığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Kuruluşları'nın Amerika suçlarına karşı kararlı tepki göstermeleri zarureti konusunda. Amerika karnesi insanlık karşıtı suçlarla doludur. Amerika, Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atom bombaları atması, İran'ın yolcu uçağına savaş gemisi tarafından 3 Temmuz 1988'de hedef alınarak düşürmesi gibi büyük cinayetleri karnesinde bulunduruyor. Amerika bir başka cinayette IŞİD ve terör örgütleriyle mücadele kahramanlarına suikastla şehit düşürerek gerçek özünü bir kez daha gözler önüne serdi. Cenevre'de İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İsmail Bakai Hamane, Perşembe günü 47. İnsan Hakları Konseyi oturumundaki konuşmasında insan haklarının gerçek savunucusu, işgalcilik ve IŞİD terörizmi karşısında büyük mücadeleci General Kasım Süleymani'ye yönelik terör saldırısını vahşi, kalleş, illegal ve başına buyruk bir saldırı olduğunu belirterek bu suikastın uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından incelenmesini istedi. Bakai Hamane sözlerine açıklık getirerek İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin suikasta uğramasının uluslararası bir cinayet olarak küresel barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Örgütü Başkan Vekili Ebu Mehdi El-Mühendis, dava arkadaşlarının 8'i ile beraber 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Amerika eski Başkanı Donald Trump'ın direkt talimatı ile İHA saldırısında şehit düşürüldü. Kuşkusuz bu terör eyleminin ele alınması uluslararası hukuk açısından da zaruridir. Bakai Hamane bu hususta Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün raporunda başına buyruk cinayet ifadesinin İranlı komutana karşı devlet terörünün örneği olan illegal ve vahşi suikastı hafifletmesine yol açmaması gerektiğini vurgu yaparak tam ciddiyetle bu cinayetin ele alınmasını istedi.
Elbette Birleşmiş Milletler'in davranışındaki çelişki Amerika'nınki kadar büyüktür. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Irak'ta General Kasım Süleymani'ye suikastın ardından sadece bu cinayetten esef duyduğunu belirterek Birleşmiş Milletler sorumluluklarını tam bir belirsizlik içine soktu. Şehit Kor General Kasım Süleymani, Irak Başbakanı'nın resmi daveti üzerine Irak'a ziyarete bulunmuştu. Tabii ki Amerika hükümeti bu tür cinayetlerini örtbas etmek için her daim İran'a karşı ithamlar savurmuştur. Şehit Kasım Süleymani'ye yönelik suikaste de sırf bir raporla da işi örtbas etmeye çalıştı. İran'dan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Mecid Tahterevanci, Amerika'nın bu tavrına tepki olarak Güvenlik Konseyi Başkanı'na mektup yazarak, İran'a yönelik ithamları reddederek İran İslam Cumhuriyeti, Irak'taki Amerikan tesislerine ve personeline yönelik silahlı saldırılarda doğrudan veya dolaylı müdahalesi bulunmamıştır yazdı. Tahterevanci Amerika'nın sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini örtbas etmek için bölgede herkese suçlama çabaları ve kamuoyunu da saptırma girişimleri ve sonuç olarak bölgedeki maceracı ve yasa dışı askeri girişimlerinin de yenilgi mahkum olduğunu vurguluyor. Amerika dönem başkanının da önceden General Süleymani'yi ortadan kaldırmak için plan yapıldığına dair sözleri de bu girişimin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu gösteriyor. Böylece bu girişim sırf başına buyruk bir cinayet olarak sayılamaz. Şehit Süleymani ve Ebu Mühendis'in terör dosyasına bakan Iraklı hakim Mahmud El Hasan, Amerikan teoristlerinin bu girişimi insanlığa karşı ender görülmüş cinayetlerdendir ve birçok nedeni vardır. Bu cinayete karışan herkesin kimliği tespit edilmelidir dedi. Cenevre'de İran'ın daimi temsilcisi İsmail Bakay Hamene'in de açıklamaları ve Amerika'nın insanlık karşıtı girişimlerinin de uluslararası boyutlarına dikkat çekmesi, bu meşru ve hukuki hakların karşılanması doğrultusundadır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Saad El Hariri'nin şüpheli dış ziyaretleri etrafında. Lübnan'ın bazı haber kaynakları cumartesi günü Saad El Hariri'nin Kahire'ye ziyarette bulunduğunu, bu ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'ye Lübnan'da kabine kurmaktan istifa etmek istediğini bildireceğini öne sürdüler. Hariri'nin neden bu sorumluluğunu bırakmak istediği hususunu Sisi'ye bildirdiği meselesi aslında Mısır Cumhurbaşkanı'nın El Hariri'yi bu süreçte desteklemesidir. Sisi, Amerika gibi Hariri'nin bölgesel destekçilerinden sayılıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Saad El Hariri'yi yeni kabine kurmakla görevlendirmesinden 8 ay geçmesine rağmen, şimdilik Hariri'nin bu süreci tamamlamak için siyasi istişareleri sonuçsuz kalmıştır. Hariri'nin kabineyi kurmakta aciz kaldığı bir sırada ülkedeki ekonomik durumda dağılma eşiğine gelmiştir. Öyle ki Lübnan geçmişte görülmemiş bir şekilde siyasi ve ekonomik sorunlar ve sonuçta sosyal krizler ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum ise Beyrut, Trablus ve diğer şehirlerde geniş çaplı yeni protestolara yol açmıştır. Son günlerde benzin ve mazot gibi yakıt fiyatlarının artması halka yönelik baskıları da arttırmıştır. Öyle ki sosyal durum bir patlama eşiğine gelmiştir. Yapılan tahminlere göre bu ülkenin şehirlerinde gelecek günlerde de geniş çaplı protestolar düzenlenecektir. Aslında Lübnan'ın mevcut durumu iç ve dış aktörlerin bu ülkeyi uçuruma sürüklemek çabaları doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Mevcut durumun en önemli nedenlerinden biri de Amerika ve ortaklarının Lübnan'a baskıları ve 14 Mart hareketi gibi siyasi kanatların ortalığı karıştırma girişimleridir. Bu hareketler kabinenin kurulmasını önlemek için faaliyete geçmiştir. Saad El Hariri de bu süre içerisinde ülke içinde istişare yapmaktan ziyade ülke dışında istişare yapmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Hariri'nin kabahatli olduğu da görülmektedir.
Bu yüzden söz konusu hareketler Lübnan Meclis Başkanı Nemih Biri'nin önerdiği çözüme gibi benzer önerileri de reddetmektedir. Öyle ki Cumhurbaşkanı ve bazı sorumlular açık bir şekilde kimi iç tarafların engel oluşturduğunu ve Saad El Hariri'nin de bu durumda çalıştığını belirtmişlerdir. Lübnan'a karşı kurulan komplo aslında 8 Mart grubu ve başta da Hizbullah ve Michel Aoun'un Hizbullah'ın müttefiki olarak iktidardan uzaklaştırılması amaçlıdır. Görünen o ki Lübnan'a karşı yürütülen senaryonun temel amaçlarından biri ülkenin durumunun karıştırılmasıdır. Böylece protesto ve kaos ortamını kullanarak erken seçimlerin düzenlenmesiyle Michel Aoun'un iktidardan uzaklaştırılması ve sonunda Hizbullah'ın silahsızlandırılması için zemin hazırlanmak isteniyor. Bu çerçevede Amerika, Fransa, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Lübnan'ı güvensizleştirerek piyonlarını iktidara getirmek istiyorlar. Lübnan'ın mevcut durumunda başlıca ihtilafı ise Saad Hariri'nin sorumluluklarını da aşarak Cumhurbaşkanı Aoun'un arasında yaşanıyor. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın da kalbinde kabine üyeleri hakkında onayını vermesi gerekiyor. Hariri'nin de Mısır ziyareti, onun son dönemde Fransa'ya yaptığı ziyaret ve ardından da Abu Dhabi'ye yönelik yaptığı ziyarette de olduğu gibi Paris, Abu Dhabi, Riyad ve şimdi de Kahire'nin desteklerini de almak ve hazırlanan senaryoları hayata geçirmek için yapılmıştır. Bu yüzden Saad el-Hariri dahil 14 Mart hareketi şahsiyetleri de ileri sürdüğü iddialarında açık ve örtülü bir şekilde Cumhurbaşkanı Michel Aoun'u mevcut durumdan sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de son 24 saatte 218.924 COVID-19 testi yapıldı. 4.537 kişinin testi pozitif çıktı ve 45 kişi hayatını kaybetti. Şimdi aşılama süreci de başlamış durumda Türkiye'de değerli dinleyicilerimiz. Özellikle aşılama sürecinde bayağı bir hızın yaşanması. Şimdi Türkiye'de acaba bu can kayıplarının önüne geçecek mi bu süreç gibi soruları gündeme taşımaktadır. Hem sağlık meselesi hem de Türkiye'deki protokollere ne kadar uyuluyor gibi sorulara bugünkü sohbetimizde yanıt aramaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi siz yakından orada durumu görüyorsunuz. Aşılama süreci ister olsun veya halkın protokolleri ne kadar uyup uymadığı meselesi özellikle sağlık alanındaki uzmanların hep gündeminde hala koronanın bitmediği ve protokollere uyulması gerektiği konusuna vurgu yapılmaktadır. Siz durumu ve vaziyeti pandemiyle ilgili Türkiye'de nasıl görüyorsunuz, nasıl buluyorsunuz?
Doğrusu Türkiye'de bu pandemi sürecinde bu salgın hastalıklardan dolayı Türkiye evet sadece yasaklamalarla bu işin önüne geçeceğini tahmin ediyor. Uzun süredir kısıtlamalar oldu. İşte sokağa çıkma yasakları uygulandı. Hafta sonları sürekli olarak 1,5 senedir sürekli uygulanmaktadır. Bu şeyler halkı artık bıktırdı. Yani Türkiye'de bunun yanında bir ekonomik krizin boyutları gittikçe kendini daha fazla gösteriyor. Ve bu nedenle halkı evlere tıkayıp yasaklamalarla bu şeyin önüne geçirmek isteniyor. Bu gerçekten bu açıda Türkiye'de yaşanan insanlar zor durumda kalıyorlar ve bu kendi geçimlerini sağlamak için birçok insan mecburen sokağa çıkmak zorundadır. Ve bu geçimini temin açısında devletin herhangi bir katkısı olmadı. Bunun yanında bu yasaklara uymama gibi yapılan cezalar da halkı bezdirdi. Yani bu sadece tek yönlü olarak ceza kesme ve yasaklamalarla bu işin önüne geçmek istedi. Bu da sonuç almadı. Yani bugün eğer Türkiye'de bu rakamın bugün hala kendini baş gösteriyorsa, bunun nedenleri yasaklamalarının sadece tek taraflı alması ve bunun yanında halkın geçimini ve ne katkı sağlama noktasında herhangi bir desteğin olmadığından dolayı halk mecburen sokağa çıkmaktadır. Yani bugün işte koruma tedbirleri, maskedir, şudur budur. Yani bu bir ailede aşağı yukarı bayağı bir külfet getiriyor. Yani 1,5 senedir bu tür uygulamalar, devletin bir desteği veya parasız, bedelsiz maske dağıtımı olmadı. Halk kendi imkanlarıyla bunu temin etmeye çalıştı. Artık öyle bir noktaya geldi. Halk bu konuda yapılan yasaklara da uymama gibiydi. Bunun yanında sadece yasakların tek taraflı alınması ve halka uygulaması ikinci bir tepki nedeni oldu. Biliyorsun bu yasaklamalar döneminde Türkiye'de AKP'nin ve ortaklarının kongreleri oldu. İşte toplantılarda oy toplantılarının yasaklar uygulanmadığı ve binlerce insanın salonlara tıkayıp bu şekilde bir patlama oldu. Genellikle kongre dönemlerinde salgının en yüksek boyuta çıktığı görüldü. Hala onun etkisi var ve toplumda eğer hastalık görüyorsa bu kongrelerin toplu halde yapılmasının büyük bir etki olduğunu göstermektedir. Ve bu da ikinci bir salgına karşı mücadelede etkisiz olduğu ortadadır.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu süreçte esnaf ve dükkancıların beklentileri neydi acaba hükümetten? Yani bu kısıtlamalara siz değindiniz ya, bunlar nasıl planlanması gerekiyordu sizce?
Bu konuda hükümet taraflarını gerek vergi olsun, gerek diğer devlette ödenen paralarda herhangi bir şey olmadığı gibi, bir katkı olmadığı gibi, bunun yanında da işte evlere, iş yerlerinin kapanması ve buna karşılık kira ödemeleri de halka büyük bir külfet oldu. İşte devletin esnaflara yaptığı desteğin giderlerin onda biri de dahi değil. Bu nedenle devletin herhangi bir katkısı olmadı. Bunun yanında vergi ve sigorta diğer giderlerinin hepsinin de noktası noktasına uyguladı ve bunun içinde zamanda ödemeyenlere de ceza uygulandı. Bu halk doğrusu bu salgının görüldüğü ülkelerde devletin de büyük bir desteği oldu ve bu nedenle evlere tıkanan veya yasaklar olduğu dönemlerde halkın geçimini sağlayan ülkeler konuda başarılı oldu. Ama Türkiye gibi ülkelerin sadece içeriye tıkanan insanları yasaklamalarla bunun önüne geçileceğini tahmin edildi ve bunda da başarılı olundu.
Doğru. Berat Hocam, son soru olarak soruyorum. Şimdi yerli ve milli bilim ve teknolojiye dayanarak bu pandemi döneminde çalışmaları siz nasıl buldunuz? Örneğin mesela aşı üretmede, tedavi sisteminde yeni bir yöntem icat etme gibi girişimler nasıl buldunuz Türkiye'de siz?
Bu Türkiye'de doğrusu bu çok belki halkın tepkilerinin önüne geçme gibi bir politika izlendi. Biliyorsun 15 Temmuz ve daha öncesi hükümetin gerek bu terör örgütü kapsamındaki bilim adamlarına yönelik şeyler olunca burada Türkiye'de bilime yönelik bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler hepsi yurt dışına kaçtı. Burada da kalan belli bir kesim sadece hükümet taraftarı ve hükümetin politikası doğrultusunda emir ve komuta zinciri içerisinde hareket ettikleri için de sadece propaganda amaçlı bir takım çalışmalar var. Bu da bilimsel olarak herhangi bir şey ortada yok. Neredeyse 2 yıl oldu. Hala aşı bulma veya aşı üretme gibi çalışmalar herhangi bir sonuç vermedi. Hep söyleniyor ama pratikte hiçbir şey yok. Bunun da bir şey halk arasında bir şey yok yani inanma gibi inandırıcılığı yitirmiş ve buna insanlar da kanmıyor. Söylenenler hepsi lafta olduğunu ve propaganda amaçlı olduğu için de itibar edilmiyor.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye'de korona pandemisi ile ilgili yaşanan son gelişmeler kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde koronavirüs salgınıyla Milli Mücadele Merkezi sözcüsü Ali Rıza Reis'inin yıl sonuna kadar tüm hedef grupların aşılama işleminin tamamlanacağını açıklaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Emir Ali Hacızade'nin düşmanın bölge ülkelerine bölme peşinde olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İranlı virüs bilimi uzmanı Dr. Muhammed Kazım Şahkerem'in İranlı uzmanların geliştirdiği Kov-İran bereket aşısı uluslararası protokollere uygun biçimde üretildiğini ve acil durumlarda kullanma izni aldığı yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı virüs bilim uzmanı Dr. Muhammed Kazım Şahkerem'i İranlı uzmanların geliştirdiği Kov-İran bereket aşısı uluslararası protokollere uygun biçimde üretildiğini ve acil durumlarda kullanma izni aldığını açıkladı. Dr. Şahkerem'i bu aşı ve Pasteur Enstitüsü'nün geliştirdiği Pasteur-COVAX aşısı Gıda ve İlaç Kurumu'nun titiz gözetiminde geliştirildiğini ve her 3 fazı başarıyla geride bıraktıklarını kaydetti. Şahkerem'i bundan başka Kov-İran bereket aşısı mutasyona uğrayan virüslere karşı da etkili olduğunu ifade etti.
İttilaat gazetesinde İslami İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin tüm işaretler haftaya genel aşılama çalışması daha geniş çapta ve daha etkili bir şekilde yapılacağına gösterdiğini vurgulaması, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov'un İran'ın yeni yönetimiyle ticari ve iktisadi ilişkilerin gelişmesini dilemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov'un Amerika'nın askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecine ilişkin bu süreç Amerika ve NATO'nun askeri altyapısının Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi sürecine dönüşemez ve dönüşmemeleridir ifadesini kullanması, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit'in Heyet Tahrir Şam terör örgütünün İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığını yürüttüğünü vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Irak parlamentosunda Fethi İttifakı lideri Hadi Amir'in Haçlı Şabi hareketinin feshedilme talebine tepki göstermesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak parlamentosunda Fethi İttifakı lideri Hadi Amir'i Haçlı Şabi hareketinin feshedilme talebine tepki gösterdi. Amerika terör devletinin Irak'ın Haçlı Şabi hareketinin mevzilerine son saldırılarının ardından bir açıklama yapan Fethi İttifakı lideri Amir'i bir kez daha Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan ihraç edilmesine vurgu yaptı. Amir'i Irak topraklarında ecnebi güçler bulunduğu sürece bu ülkede emniyet ve imardan söz edilemeyeceğini belirtti. Amir'i şimdiki sorumlulukları Irak'ta bulunan ecnebi güçleri ihraç etmek olduğunu, Amerika'nın Irak'taki varlığı yasal olmadığını ve işgalci devlet sayıldığını vurguladı. Amir'i ayrıca Haçlı Şabi hareketini feshetme talebinin geçersiz olduğunu kaydetti.
Hemşire gazetesinde Amerikalı uzmanın Başkan Biden'in eski Başkan Trump'ın İran'a yönelik ekonomik savaşını sürdürdüğüne dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikalı uzman Daniel Larison, Batılı yetkililerin İran'ın barışçıl nükleer programı hakkındaki iddialarını reddetti. Batılı yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile teknik anlaşmayı uzatmadığı yönündeki iddialarına tepki gösteren Larison, Washington'un yeni yönetiminin yükümlülüklerine uyma sözünü tutmadığını belirtti. Larison, Biden yönetimi verdiği sözün aksine Donald Trump yönetiminin İran'a dayattığı ekonomik savaşı sürdürdüğünü vurguladı. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin ülkesinin gasp edilme faciası içinde Siyonist kanser tümörünü oluşturmasına işaretle bu facianın başlıca fail ve suçlusunun Batı ülkeleri ve onların şeytani siyasetleri olduğunu belirtiyor. Biz de bugünkü programımızda bu konuya değineceğiz. İlk söz, Filistin ülkesinin büyük gasp faciası ve içinde Siyonist kanser tümörünün oluşturmasının hatırlatılmasıdır. Günümüze yakın dönemde insan cinayetleri arasında bu hacimde ve bu şiddette hiçbir cinayet yoktur. Bir ülkenin gasp edilmesi ve insanları sonsuza dek evlerinden, baklarından ve atalarının topraklarından sürmek hem de en feci cinayetler ve ekin, harz ve nesilleri helak ederek ve onlarca yıl bu tarihi zulmün devam etmesi gerçekten insanın yırtıcılığı ve şeytan sıfatlığının yeni bir rekorudur. Bu facianın başlıca suçlusu ve faili batılı hükümetler ve onların şeytani siyasetleridir. Birinci Dünya Savaşı'nda Fatih Devletler'in Batı Asya bölgesini yani Osmanlı hükümetinin topraklarını en önemli savaş ganimeti olarak Paris Konferansı'nda kendi aralarında bölüştükleri o gün bu bölgenin kalbinde kendi daimi sultalarını garantileyecek güvenli bir üsse her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduklarını hissettiler. İngilizler ondan çok yıllar önce Balfour planı ile ortamı hazırladılar ve para zengini Yahudilerin fikir birliğiyle Siyonizm adında bir bidati bu rolü üstlenmeye hazırladılar. Ve şimdi onun pratik ortamı hazırlanmıştır. O yıllardan itibaren hazırlıkları yan yana dizdiler ve sonuçta 2. Dünya Savaşı ardından bölge hükümetlerinin gafleti ve karışıklığını kullanarak darbelerini indirdiler ve sahte rejimi ve milletsiz Siyonizm devletini ilan ettiler. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin yargı erkaftası dolayısıyla yaptığı konuşma.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Mülteciler Ajansı Yüksek Komiserinin İran'ı övmesi.
Ve İslami Radyo ve Televizyon Birliği 10. Genel Kurulu oturumunun düzenlenmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran halkının koronavirüs salgını ve ekonomik zorluklara rağmen seçimlerin esas galibi olarak düşmanlar ve uşaklarına yenilgi yaşattıklarını söyledi. Ayetullah Hamenei, 18 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini destansı olarak nitelendirerek düşmanın yaşı sorunları, adayların yetkinlikleri meselesi ve koronaya ilişkin ümidi gerçekleşmedi dedi.
Ayetullah Beyşti'nin şehadetinin yıl dönümü ve yargı günü vesilesiyle yargı erki başkanı ve yetkililerini kabul ettiği görüşmede konuşan Ayetullah Hamenei son iki yılın umutlu yolunun devam etmesi ve yargı erkinin yeni dönemindeki dönüşüm belgesinin yürürlüğe girmesini zorunlu olarak belirterek 18 Haziran seçimlerinde halkın gerçek destanını överek Korona ve ekonomik zorluklar ve diğer bazı konulara rağmen halk, emperyalist dünyanın aylarca süren planlarını bozdu ve seçimlerin ana galibi olarak yenilgi ve başarısızlığı İran düşmanları ve müttefik unsurlarına tarttırdı ifadesini kullandı.
Bu seçimin gerçekten bir destan olduğunun altını çizen Ayetullah Hamenei, İran seçimini izleyen analistler ne kadar önemli bir olayın gerçekleştiğini anladılar diye konuştu. Amerikan, İngiliz ve bazı gerici ve yüzü kara ülkelerdeki medya dahil olmak üzere binlerce propaganda ajansının faaliyetlerini ve insanları dünyadaki seçimlere katılmaktan caydırmak için bir dizi hain İran unsurunun kullanımını emsalsiz olarak belirten Ayetullah Hamenei, yaşam sorunları ya da bazı bahaneler nedeniyle seçimlerin başarısız geçmesine ümit bağlamışlardır değerlendirmesinde bulundu.
Ayetullah Hamenei konuşmasını şöyle sürdürdü. Yabancıların umudu bu bahaneler sonucunda seçimlere katılımın %20, %25 düşmesiydi ama bu umut gerçekleşmedi. Seçimin galibi İran halkı ve seçim heyecanına katkıda bulunan herkes, yani oy vermeyen adaylar bile kazananlar arasında, aksine kaybedenler ise insanları sandıktan uzak tutmak için ellerinden geleni yapanlardı. Ancak halk varlığıyla onları reddetti ve seçim sonuçlarına yönelik umut ve hırslarını boşa çıkardı.
İslam İnkılabı rehberi Amerika'daki seçim rekabetleri ve adayların birbirine küfür savurmalarına işaretle Amerikalıların iyi örnekler olmadığını hatırlatarak Amerikalı bir yetkili ülkemin seçimleriyle ilgili konuşmuş. Amerikan seçimleri tüm dünyanın gözünde rezil oldu. Şimdi birkaç ay sonra aynı rezil insanlar İran seçimleri hakkında konuşuyor ve bizi eleştiriyor. Oysa tek kelime etmemeleri gerekmektedir ifade kullandı.
Münafıkların Ayetullah Beyişti ve yaklaşık 70 seçkin şahsiyete daha şehit ettikleri feci cinayetlere işaretle bu katillerin bu büyük cinayeti itiraf ettiklerini, ancak bugün Fransa ve insan haklarını savunduğunu iddia eden bazı diğer ülkelerin desteğiyle serbestçe faaliyet yaptıklarını, insanın batılıların teröristlere desteği ve insan hakları iddialarıyla ilgili küstahlığından hayret duyduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti mültecilere, özellikle komşu Afganistan'dan gelen mültecilere hizmet sağlamakta her zaman öncü olmuştur. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi Ivo Frison, geçen Perşembe günü Mülteciler Günü konulu bir video konferans sırasında İslam Cumhuriyeti'nin mültecileri destekleme çabalarını ve eylemlerini övdü. İran, mültecileri destekleme konusunda büyük bir geçmişe sahiptir. Bu bağlamdaki destekler takdire şayandır ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve Göçmenleri Düzenleme Komisyonu Genel Müdürü ve Sekreteri Mehdi Mahmudi ise sanal törende yaptığı açıklamada 8 yıllık savaş, baskıcı yaptırımlar ve koronavirüs gibi olaylara rağmen mültecilere çeşitli hizmetler sunuldu dedi. Afgan vatandaşlarının çalışma ve eğitim ortamlarında İran halkının yanında bulunması, İran'ın insani ilkelere uygun olarak ahlaki ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirdiğini ve zor koşullarda diğer ülkelere yardım ettiğini ve her zaman mülteciler için güvenli bir liman sayıldığını doğrulamaktadır.
Afgan mülteciler, işgal ve ülkedeki yabancıların varlığı ve siyasi çatışmalar nedeniyle yıllarca süren savaş ve güvensizlik nedeniyle ana vatanlarına dönemediler. Son yıllarda ne yazık ki Amerika'nın bu ülkeye müdahalesi ve Afgan halkının ulusal çıkarlarının Amerika'nın bölgedeki hedeflerine ulaşması için feda edilmesi sonucu ortaya çıkan bu ihtilafların ve sorunların devam etmesine tanık olduk.
İç siyasi çabalar bu ihtilafları ortadan kaldıramazsa, Afganistan'da güvensizlik yayılacak ve yeni bir göç dalgası başlayacaktır. Bu kritik durumda İran İslam Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi Afganistan'daki sorunların çözümüne yönelik bölgesel çabalara aktif olarak katılmaya ve kapasitesini Afganistan ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak için kullanmaya hazırdır.
Tahran geçen hafta salı günü medya adaleti ve ifade özgürlüğü sloganıyla İslami Radyo ve Televizyon Birliği'nin 10. Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı. İslami Radyo ve Televizyon Birliği'nin 33 ülkede 22 farklı dilde yayın yapan 228 üyesi bulunuyor. Bu sayı şüphesiz medya faaliyetlerinin gelişmesinde ve serbest bilgi akışının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
İslami Radyo ve Televizyon Birliği 10. Genel Kurulu'nun ana konularından biri Amerika'nın bu medyayla açık bir şekilde muhalefetinin sebepleri ve hedeflerinin incelenmesiydi. Amerika kısa süre önce direniş ekseni ve İslami Radyo ve Televizyon Birliği'ne ait yaklaşık 40 siteyi engellemekle Amerika çelişkilerinin sınırı olmadığını gösterdi. Amerika'nın erişimini engellediği siteler arasında El Alem, El Mesire, El Naba, El Fırat, Kerbela, El Lulu, El Kevser, El Neyim, Filistin, El Yom gibi sitelere değinebiliriz. Şimdi sorulması gereken soru, Amerika'nın örtbas etmeye çalıştığı olayların aydınlatılmasında direniş medyasının nasıl bir konum ve rolü olmasıdır. Amerika'nın bu kararının nedenlerini değerlendirmedeki önemli faktörlerden biri, bu medya kuruluşlarının bölgedeki olayların gerçeklerini haber yapma başarısıdır.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB Başkanı Ali Asgeri söz konusu oturumda yaptığı konuşmada Amerika'nın ifade özgürlüğü özellikle internet ve sanal ortamla ilgili iddialarını işaretle ister İran İslam Cumhuriyeti medyası ister direniş cephesi ülkelerin medyaları olsun İslam dünyası medyalarını kapatma çalışması söz konusu medya kuruluşlarının etkinliğini gösteriyor. Ki bu da onların ifade özgürlüğü ve temel normlarından sapmalarına neden olmuştur. Bu da istikbarın zaaf ve çaresizliğini gösteriyor, dedi.
Tahran Radyosu.
Direniş yanlısı medya özellikle son yıllarda bölgedeki olayların haberleştirilmesinde önemli rol oynadı. Bu şeffaflık, Washington, Tel Aviv ve müttefiklerinin komplo ve propaganda hedefleriyle psikolojik ve medya savaşlarının çoğunu yenilgiye uğrattı. Bölge ve dünya kamuoyunun direniş yanlısı medyaya yönelmesi, ayrıca bağımsız medyanın rolü açısından gerçeklerin yansıması ve performanslarına duyulan güven geniş çapta etkilidir ve bu da Amerika ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarları ve eğilimleriyle çelişkilidir.
Amerika'nın böyle bir saldırısının amacı oldukça açıktır. Amerika ulusların sesini susturmak istiyor. Bu hareket Amerika'nın Batı Asya'daki askeri varlığının azaldığı dönemde özel bir çatışmanın başlangıcına işaret ediyor. Bu da bölgedeki bağımsız radyo ve televizyonların farkındalık, uyanıklık ve hazırlıklı olmalarını gerektiriyor. Mevcut durumda direniş cephesi medyasının önemli rolü kazanımları yansıtmak ve düşmanların propagandalarına ve bu medyayı sınırlamak için yapılan çabalara karşı çıkmaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Dış Yayınlar Servisi Başkanı Peyman Cebelen'in de vurguladığı gibi Amerika'nın direniş odaklı siteleri engelleme eylemi bu medya kuruluşlarının Amerika eylemlerine karşı koyma ve medya faaliyetleriyle uyum sağlama kararlılığını daha da arttırdı. Bu medya artık daha güçlü bir kararlılık ve motivasyonla Batı kamuoyunu uyandırmakta, bilgilendirmekte ve onlara objektif raporlarla mesleki ilkelere dayalı, belgeli ve doğru haberlerle mesajını iletmektedir.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde en önemli gelişmeleri ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele alacağız.
Biden'in Amerika'da derin çatlakların bulunmasına itirafı.
Koronavirüs dönemi sonrası Amerikan evsizleri hususundaki kaygılar.
Ve Amerika Başkanı'nın iki savaş yetkisinin daha Temsilciler Meclisi tarafından iptal edilmesi.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Başkanı Joe Biden salı günü yaptığı konuşmada Amerika'da derin bölünmelerin olduğunu vurguladı. Biden 5 ay önce yemin ettiğimde Amerika Birleşik Devletleri'ni birleştirmek için elimden geleni yaptım. İki siyasi taraf arasındaki temel farklılıklar da dahil olmak üzere birçok konuda bölünmüş durumdayız, dedi.
Biden, ülkesinin bozulan altyapısına da atıfta bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her 5 millik otoyol ve yoldan biri kötü durumda. Tabii ki bazı eyaletlerde durum çok daha kötü. Çoğu Amerikan köprüsünün onarılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 milyon evin su boruları kurşunla kirlenmiştir. 400 bin okul kurşunlu su kirliliği riskiyle karşı karşıya bulunmakta.
Joe Biden altyapıyı yeniden inşa etme bütçesini önemli ölçüde arttırmaya planlıyor. Bu bağlamda Amerika Başkanı şöyle bir açıklamada da bulundu. Ekonomik planımı onaylamak için Kongre ile çalışmaya kararlıyım. Buna rağmen önceki başkanlar Donald Trump ve Barack Obama fonları önemli ölçüde arttırmak için Kongre'nin desteğini alamamıştı.
Biden yönetimi başlangıçta Amerikan altyapısını ve yollarını iyileştirmek için 2,5 trilyon dolarlık bir tasarıyı onaylatmaya çalıştı. Ancak cumhuriyetçilerin kongrede engel çıkarmalarıyla birlikte bu miktar 1,2 trilyon dolara düşürüldü. Senatör Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell bile hala tasarıyı desteklememiştir. Bu durum altyapı yeniden inşa etme alanında bile Amerikan yönetimi içinde var olan büyük boşluğu ve uçurumu gösteriyor. Biden yönetimi de dahil olmak üzere Amerikan hükümetleri askeri harcamaları azaltmak ve kısıtlayıp altyapıya özellikle de yollara, köprülere, kamu hizmetlerine ve benzeri alanlara yatırım yapmalarının yerine her yıl daha fazla parayı askeri sanayi komplekslerinin çıkarları doğrultusunda harcıyorlar.
Siyasi uzman Seyit Ahmet Musavi şöyle diyor. Çin, batı ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarını arttırdığı bir dünyada Amerika Birleşik Devletleri ters istikamette hareket ederek bir ulus için yıkımın eşiğinde bulunan bir miras bıraktı. Amerika istikamet değiştirmek için gereken araçlardan yoksun bir şekilde borçlar içinde boğulmaktadır.
Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 24 Haziran'da ülke çapındaki kiralık evleri boşaltma yasağını 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzattı. Ancak buna rağmen uzmanlar kiraları ertelenen 5,7 milyon ila 7 milyon Amerika halkından endişeliler. Kiranın ödenememesi nedeniyle kiralık konutlara federal kısıtlamalar 2020 yılının başlarında koronavirüs salgının hemen ardından uygulandı. Bu doğrultuda ilk yasal süre Mart 2020'nin sonundan aynı yılın Temmuz ayının sonuna kadar uygulandı.
Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 31 Haziran'da sona erecek olan yasaklarını Eylül 2020'de yürürlüğe koydu. Ancak merkez başkanı geçen hafta bu yasakların 31 Temmuz'a kadar uzatılacağını duyurdu. Araştırmalar Amerika Birleşik Devletleri genelinde evsizlerin sayısında ani bir artışın ve ev boşaltma sayısının artmasının korona salgını riskini artıracağını gösterdi. Bu arada ev sahipleri Federal Yüksek Mahkeme'ye her ay 13 milyar dolardan fazla maddi zarara uğradıklarını belirten bir mektupta yasağın uzatılmasını protesto ettiler. Ve bu kısıtlamanın bir yıl boyunca devam ederse bu rakamın 200 milyar dolara ulaşacağını da belirttiler.
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle konut borcu ve kira ödeyememe nedeniyle evsiz kalma riskiyle karşı karşıyalar. New York Times, milyonlarca Amerikalının devlet yardımına rağmen kira ve ipotek ödeyemediğini yazdı. Kongre, 1 Temmuz 2021'e kadar kira ödemelerini durdurmak için yaklaşık 40 milyar dolar tahsis etti.
Tahran Radyosu.
Harvard Konut Araştırma Merkezi'nin Haziran 2021'in ortalarında yayınlanan bir raporuna göre Amerika konut piyasası iki yöne bölünmüş durumdadır. Bazı aileler koronavirüs karantina döneminde biriktirdikleri birikimlerle evlerini alırken bazıları da bu dönemde borç ve işsizlik nedeniyle evini kaybetmiştir. Ev ve apartman tahliyesini durduran ve yasaklayan Mart ayında açıklanan yasak Haziran sonunda bitecek ve sonrasında yaklaşık 7 milyon Amerikalı evlerin boşaltma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Şimdi de bu alandaki yasak bir ay daha uzatılmıştır.
Uzmanlar çoğu Amerikalının fiyatları artan ürün ve hizmetleri satın almak için işsizlik ödeneği ve hükümet yardımını harcadıkları için gelecekteki konut ödemeleri için bütçe ayıramadığını belirtiyor. 20 eyalet başsavcısı eşi benzeri görülmemiş toplu ev boşaltma korkusu ile Amerikan Yüksek Mahkemesi'ni kiraları ödemeni durdurması kararının korumasını istedi. Uzmanlara göre konut felaketi ülkenin siyahi nüfusu üzerinde en büyük etkiye sahip olacak.
San Francisco Kırılgan Nüfus Merkezi uzmanı Dr. Graham Price şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Sistemimizin kırılganlığı kriz zamanlarında ortaya çıkıyor. Covid salgınından önce bile milyonlarca insan konut almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne akın ediyordu. Ancak şimdi koronavirüsün patlak vermesi işleri kötüleştirdi.
Ev sahipleri kira ödemek için yasal sürenin uzatılmasına karşı değiller. Ancak devletten para alma yönteminin kolaylaştırılması gerektiğinde ısrar ediyorlar. Aksi takdirde kirayı artırmak zorunda kalacaklarını da belirtiyorlar. Onlar Amerikan bütçesinden tazminatların alınmasının uzun sürdüğünü ve ev sahiplerinin 8 hafta boyunca kiralarını devlet tarafından ödenmesini beklemek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.
Amerikalı yasa belirleyiciler arasında kongreye danışmadan Haçlı Şabi'ye karşı askeri girişim talimatı konusundaki tartışmaların artmasının ardından Amerika Temsilciler Meclisi üyeleri 29 Haziran Salı akşamı Amerikan Başkanı'nın kimi savaş yetkilerini iptal eden iki planı onayladı. Temsilciler, Amerika Başkanı'nın birkaç kez kongreye danışmadan Batı Asya'da askeri girişimlerde bulunmasının ardından kongreyi bir kez daha bu hususta yetkilendirmeyi düşündüler. Salı akşamı Temsilciler Meclisi'nde onaylanan planlardan biri de 1991'de başkana verilen yetkilerin geri alınması ve iptali idi.
Saddam'ın Kuveyt'i işgal etmesinin ardından 14 Ocak 1991'de Amerikan Kongresi'nde kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 678 sayılı kararını müteakip Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına izin veren ortak karar olarak adlandırılan karar, Amerikan Başkanı'na herhangi bir danışma yapmaksızın savaş başlatma yetkisi verdi. Kongre Amerikan birliklerini Fars Körfezi Savaşı'na göndermek için böyle bir karar almıştı. Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından kabul edilen ikinci yasa tasarısı 1957'de kabul edilen daha az bilinen başka bir kararın yürürlükten kaldırılması çağrısında bulunuyor.
Kongrenin 1957 kararı ise sözde uluslararası komünizm tarafından kontrol edilen herhangi bir ülkeden silahlı saldırılardan korunmak üzere Amerika'nın korunması için Amerika Başkanı'na askeri yetkilerin verilmesiyle ilgiliydi. Şimdi de Temsilciler Meclisi 366 olumlu oy ve 46 karşı oy ile bu kararların iptalini istedi. Bu iptallere karşı çıkan temsilcilerin hepsi ise cumhuriyetçilerden oldu.
Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grover Remikes bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu. Bu izinler kaldırılmazsa gelecek hükümetlerin ve partilerin de suistimali için kapıları açık tutmuş oluruz. Böylece başkanlar yetkilerinin ötesinde hareket edip bu durumu suistimal edecekler. Aslında bu tasarıların onaylanması onların yasalara dönüştüğü anlamına gelmez. Bunun için Senato tarafından da onaylanması ardından başkan tarafından onaylanması gerekir.
Bu iki tasarı Temsilciler Meclisi'nin Amerika Başkanı'nın 2002 kararıyla ilgili yetkilerinin iptali hususunda aldığı karardan 2 hafta sonra onaylandı. Amerika Temsilciler Meclisi 17 Haziran tarihinde 2002 onaylı Irak'a karşı askeri güç kullanma izni yetkisini 268 olumlu ve 161 karşı oy ile kaldırdı.
Amerikan eski başkanı Donald Trump ise bu yetkiden yararlanarak İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve dava arkadaşlarını Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda şehit düşürmüştü. Kongre temsilcileri ise Amerikan başkanlığının bu yasayı sık sık kullanmalarının kongrenin savaş başlatma yetkisinin kaybolduğu anlamına geldiğini savunuyorlar. Kongre temsilcileri ayrıca böyle bir yetkinin yanlış olduğunu, yanlış bilgiler sonucu savaşı başlattığını da belirttiler. Son olarak da Joe Biden, Şubat 2021'de kongreye danışmadan Irak ve Suriye sınırında direniş gruplarına karşı askeri bir operasyon talimatı verdi ve Amerikan temsilcilerin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.
Şimdi de Amerika Başkanı'nın askeri yetkileri Biden'in Haçlı Şabi mevzilerine yönelik saldırı talimatının ardından körüklendi. Bu girişim ise demokratların bile eleştirilerine yol açmıştı. Bu bağlamda demokrat senatör, senato meclisi, dış ilişkiler komitesi üst düzey üyesi Chris Murphy şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Hiçbir istişare yapılmadan askeri gerilimler modeline uymak zorunda kalacağımız bir tehlike söz konusudur.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.